Ayrım 35, sayfa 243, bölüm 56. Duşta kaynar suyun altında bile ısınamıyordum. Tıpkı arada sırada pişirmeye çalıştığım dondurulmuş ürünler gibi dışı sıcak ama içi her zaman soğuk. Yovan karavanya salonunun banyosunda tıraş oldum ve üstümü değiştirdim. Sonunda günün varsayımını değerlendirecek kadar kendime gelmiştim. Silvestrivan cinayeti başka bir gerçeğin kapısını aralıyordu. Ritüel cinayetin ötesinde bir şeydi bu. Yasak bir bilgi, konmak için cinayetin bile göze aldı, alındığı büyük bir sır. İşte bu nedenle beni de ortadan kaldırmaya çalışmışlardı. Luke, boğazı buldum demişti. Ben de bu boğaza doğru yola çıkmıştım. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama dün gece peşime takılanlar, onlar biliyorlardı. Uçakta Caluari'nin dosyasını karıştırdım. Bana anlattıklarından fazla bir şey yoktu. Salvatore'nin cesedi Catania'nın kuzeyinde terk edilmiş bir şantiye alanında bulunmuştu. Agostina Geda'da birkaç saat sonra evinde tutuklanmıştı. Hiç karşı koymamış ve aynı gün her şeyi itiraf etmişti. Asitleri hastaneden çaldığını ve işkenceyi cesedin bulunduğu yerde yaptığını söylemişti. Soruşturmacılar küçük şişeler, ipler, organik atıklar bulmuşlardı. Agostina ısırık edilenin, likenin ve keskin dilin nedenini açıklayamamıştı. Ama bütün bunları yaptığını biliyordu. Uydurmadığı kesindi. Ama bu cinayetin sebebi neydi? Bu kadar canavarlık nedendi? Peki ya bu karmaşalık? Hemşire dilsiz olup çıkmıştı. Dosyada olayın kahramanlarının resimleri de vardı. Salvatore Gedda, yumuşak ifadeli, açık renk gözlü, uzun kirpikli genç bir adamdı. Agostina ise kısa kesilmiş siyah saçlarının altında narin ve düzgün hatta bir yüze sahipti. Bir mürekkep hokkasının dibi gibi parlayan koyu renk gözleri, isyankar bir burnu, kiraz dudakları vardı. Yüzü antropometrik bir klişeydi. Bununla birlikte kadında bütün bu yaptıklarıyla çelişen bir masumiyet, bir saflık vardı. Uçak inişe geçti. Saat aşağı yukarı 18.00'dı. Sicilya'da akşam oluyordu. Oturduğum koltuk sıranın diğer tarafındaki yolcuların çoğu lombozlara eğilmişti. İşlerinden bazıları kameraya alıyor, bazıları da fotoğraf çekiyordu. Heyecanları beni son derece şaşırtmıştı. Karanlıkta Catania'nın olağanüstü bir görüntüsü yoktu. Çünkü şehir kapkara lavlardan inşa edilmiş gibiydi. İner inmez gümrükten geçtim ve araba kiralayacak bir şirket aramaya başladım. Bir kez daha havaalanındaki hareketlik bana tuhaf gelmişti. Televizyon ekipleri malzemelerini bir araya topluyorlardı. Askeri devriyeler hızlı adımlarla salona girip geliyorlardı. Benim gözden kaçırdığım bir şey mi vardı acaba? Gazetecilerin saldırısına uğramamış tek standı seçtim. Fazla dikkat çekmeyen bir modelde C sınıfı bir Fiat Punto'da karar kıldım ve görevlinin bana verdiği formları imzaladım. Sordum. Catania'da iyi bir otel biliyor musunuz? Sorun değil. Adam elini tezgahın altına soktu ve bir harita çıkardı. Gazeteci misiniz? Neden gazeteci? Püskürtme için gelmediniz mi? Püskürtme mi? Adam kahkaha attı. Etna dün harekete geçti. Uçağınıza binebildiğiniz için şanslısınız. Yarın fistikülle kaplanır. Şüphesiz bu son uçuştu. Uzun bir süre için. Endişeli bir haliniz yok. Endişeli mi? Hiç de değil. Artık alıştık. Yine de olağanüstü durum önlemleri alınmıştı. Yolda karabinieri barikatları kurulmuş, yanardağ yönünde gitmek isteyen araçları durduruyorlardı. Radyoyu açtım ve bir haber kanalı buldum. Bu 28 Ekim'de püskürtme, sıradan bir püskürtme değildi. Yanardağ'da 20-30 yıldan beri bu denli şiddetli bir püskürtme olmamıştı. Dağın iki yamacında da aynı anda çatlaklar meydana gelmişti. Kuzey yönündeki ilk püskürtme sabaha karşı iki sulanında olmuş ve 2,5 metre yüksekteki turistik Piana Provenzana kasabasını yerle bir etmişti. İkinci çatlak güney yamacında oluşmuş ve Sapienza kasabasının üzerindeki bir yerleşim yerine doğru yaklaşmıştı. Şimdi de 2 kilometre genişliğinde dev faylardan söz ediliyordu. Radyoyu kapattım. Kısa kısa patlamaların eşlik ettiği büyük bir gürleme duyar gibi oldum. Arabayı emniyet şeridine çekip durdum ve kulak kabarttım. Evet, kısa ve yoğun gürlemelerdi bunlar. Etna karanlığın içinde patlıyordu. Arabanın tabanından bile sismik dalgaları hissedebiliyordum. Yeniden hareket ettim. Herhangi bir kaygı duymuyordum. Aksine büyülenmiş gibiydim. Elimdeki haritaya göre yanardağın güney kenarına doğru gidiyordum. Şimdiden fayların birbirine yayılan, gecenin karanlığında izler bırakan füzyon halindeki lav akıntılarını ayırt edebiliyordum. Etna iyice görünür hale gelince yeniden durdum. Yol, tepe lambaları yanık, sirenleri açık bir halde hızla seyreden araçlarla doluydu. Çevreye dünyanın sonu gelmiş bir atmosfer hakimdi. Gökyüzüne bir mancınıktan fırlatılmış gibi ateş parçaları, lav püskürtüleri yayılıyordu. Lav yamaçlardan aşağı ağır, güçlü ve önüne geçilemez bir şekilde akıyordu. Hipnotize olmuştum. Bu yanardağ püskürtmesine bir kehanet gibi bakmamak imkansızdı. Şeytanın soluğu beni karşılıyordu. Aklıma Aziz Yuhanna'nın vahiyinden bir bölüm geldi. Ve ikinci melek boru çaldı. Ve sanki ateşte yanan büyük bir dağ denizin içine atıldı. Kraterden çıkan kapkara dumanların arasında bir surat beliriyordu. Kıvrık dudakları, patlak gözleriyle pazuzunun biçimsiz suratı. Yükselen buharların içinden kara melek sırıtıyor ve bana dil çıkarıyordu. Yanardağdan çıkan alevleri yalayan, kömürleşmiş çatlak çatlak bir dil beni kraterin dibine yok olmaya çağırıyordu. Bölüm 57. Ertesi sabah kalkar kalkmaz televizyonu açtım. Yanardağ'la ilgili haber bulabilmek için fazla uğraşmadım. Lav ilerlemeyi sürdürüyordu. Kuzey yamaçtaki akıntı 1500 metre yükseltiye kadar inmiş ve 400 metrelik bir alana yayılmıştı. Linaglossa'daki çam ormanı yanıyordu. Kanadayır uçakları felaketin önüne geçmek için ağaçları ıslatmaya başlamıştı. Güneyde lavların genişliği 1 kilometreyi aşmıştı. Kül yağmuru sebebiyle Sapienza tamamen boşaltılmak zorunda kalınmıştı. Her iki yanda da lav akıntısını durdurmak için buldozerlerle toprak setler oluşturuluyor. Ayrıca soğutma çalışmaları yapılıyordu. İnsanı şaşırtan görüntüler vardı. Akkor haline gelmiş birçok nehir yamaçlardan aşağı saniyede birkaç metre hızla akıyordu. Füzyon halindeki magma kah patlayarak karanlığın içinde lav gazerleri fışkırtarak dev bir yılan gibi akıyor, yuvarlanıyor, ilerliyordu. Saat sabahın 7'siydi ama hava hala karanlıktı. Boş ucumdaki lambayı yaktım ve odama göz gezdirdim. Duvar kağıtlarının iyice daralttığı minicik bir odaydı. Televizyon yatakla dip dibeydi. Tıpkı banyonun yanındaki camlı kapının perdeleri gibi. Balkona çıktım. Odam 4. kattaydı. Katanya'nın sabah mavilinde yükselen çatıların görüntüsü harikaydı. Antenler ve kiliselerin kubbeleri ilerlemekte olan bir ordunun mızraklarını ve kalkanlarını andırıyordu. Işıklı pencereler eskinin altın yaldızlı çatı pencerelerine benziyordu. Bir kamer yaktım. Havaalanında ikmal yapmıştım ve manzaranın güzelliği karşısında gülümsedim. Katanya'yı bilmiyordum ama Palermo'yu biliyordum. Sicilya'nın İtalya'dan ayrı bir parça olmadığını biliyordum ama burası annelere bağlı, ağırbaşlı ve sessiz, İtalya'dan tamamen farklı bir dünyaydı. Şehirle biraz daha bütünleşmek için dışarıda kahvaltı etmeye karar verdim. Önce havaalanından sorunsuz geçmek için söktüğüm ikinci otomatiğimin bir Glock, metal dedektörleri tarafından algılanmaması için polimerden yapılmıştı. Bu parçaları birleştirdim. Sonra siyah kılıfıma yerleştirdim. Pansiyonun holündeki gazeteci grupları çoktan tekayüze geçmişlerdi. Fotoğrafçılar aygıtlarını kontrol ediyor. Kameramanlar sanki birer cephaneymiş gibi bataryalarını ceplerine yerleştiriyordu. Diğer gazeteciler ise gerekli izinleri alabilmek için telefonda büyük bir savaş veriyorlardı. Buna karşılık dışarısı son derece sakindi. Yarı karanlığın içinde dış cephe süslemeleri, kapılar ve balkonlar dağ sokakları süslüyordu. Bu dekoru park yasağı tabelalarının altına, kaldırımın üzerine tampon tampona park etmiş arabalarla tamamlıyordu. Renkli camları olan bir lokantayı gözüme kestirdim. Koyu bir kahve, stretto ile marmelatlı bir kruvasan beni kendime getirdi. Şimdi aklımda tek bir şey vardı. Kustero'ya gitmek. Michel Gepu'nun Gedda olayı hakkında bana kesin bilgiler vereceğini ve Malaspina hapishanesinde olan Agostina ile görüşme isteğimi kabul edeceğini umuyordum. Ardından cinayetle ilgili bazı yazıları bulmak ve Sicilyalı kadının geçmişini öğrenmek için gazetelerin arşivine gidecektim. Cagliari'nin farklı bir kişilikten ve bir klasik İtalya'dan söz ettiğini hatırladım. Sabırsızlanıyordum. Yaklaşık yarım saat sonra diğer arabaların arasında ve karmaşık sokaklarda arabamı bulmak için dolandım. Bir Sicilya sokağında plakaları yanardağ tozuyla kaplanmış Fiat Punto'yu bulmak bayağı bir hüner gerektiriyordu. Sonra saat 8.30'da yola çıktım. Hava aydınlanmıştı. Catania kapkara olmuş bu şehir, duvarları, kaldırımları ve yollarıyla bir farklılık arz etmiyordu. Sanki madeni silik, donuk bir şehirde ilerliyordum. Sadece arada sırada bir kapı sundurmasının dibinde bir yeşilliğe veya bir nişin içine yerleştirilmiş, boyalara dökülmüş bir Meryem Ana heykeline rastlıyordum. Bir zamanlar Roma'da yaşarken, Il Corriere della Sera'da veya La Repubblica'da okuduğum bir yazıyı hatırladım. Catania, İtalya'nın hatta Avrupa'nın şiddetin en yoğun olduğu şehirlerinden biriydi. Mafya burada kurulmuş, gelişmiş, güçlenmiş ve çatışmalarla kentte tam bir egemenlik kurmuştu. Hatta bir sabah Garibaldi Meydanı'nda kahraman heykelinin dibinde bir yüksek görevlinin kesik başı bulunmuştu. Trafik yoğunlaşmaya başlıyordu. Alçak göğün altında bir panik ve kayıtsızlık havası hakim sürüyordu. Her kilisenin önünde insanlar toplanıyor, ayinler düzenleniyor, şehrin selameti için dua ediliyordu. Diğer taraftan dükkan sahipleri sakin sakin kapıların önünde külleri süpürüyorlar, telaşsız ve soğukkanlıydılar. Binaların çatılarına kadınlar temizlik yapıyor, bir taraftan diğerine gevezelik ediyorlardı. Saat 9'da Kustera'yı buldum. İçeride her yöne dağılan arabalar çıkıyordu. Karabinieri ana avluda toplanmıştı. Ellerinde alev almayan boya ile boyanmış tüfekler vardı. Oradan geçerken bir görevliye yolumu sordum. O da bana gerekli izinleri alabilmem için basın bürosunu işaret etti. Kimliğimi çıkardım. Bizzat emniyet amiriyle konuşmak istediğimi söyledim. Avlunun dibindeki binayı gösterdi. Merdivenlerde de aynı hareketlilik vardı. Adamlar basamakları yutarcasına inip çıkıyor. Yüksek tavanlı binanın içinde sesler yankılanıyordu. Bangır bangır televizyon ses geliyordu. Hava gergin ve adrenalin yüklüydü. Son katta emniyet amirinin ofisini buldum. Tüm bu karmaşanın arasında çaktırmadan telesekreterin ofisinin önünden geçtim ve bir jimnastik salonu kadar büyük, geniş pencereleri olan bir odaya girdim. En dipteki masasında amir bir şeyler okuyordu. Beni fark etmesine fırsat vermeden geniş adımlarla salonu kat ettim ve üç renkli hüviyetimi çıkardım. Amir kafasını kaldırdı. "Kimsiniz?" diye sordu. "Siz de nereden çıktınız?" Güneyli aksanı vardı. Kelimeleri ağzında yuvarlıyordu. Giovanni'nin mektubunu çıkardım. O mektubu okurken ben de onu inceliyordum. Geniş omuzluydu. Üzerinde amiral üniformasını andıran ördek mavisi bir elbise vardı. Kel ve esmerdi. Görünüşü agresif sayılabilirdi. Kalın kaşlarının altında siyah gözleri iki zeytin tanesi gibi parlıyordu. Mektubu okuduktan sonra kıllı elini masanın üzerine koydu. Agustina Gedda'yı görmek mi istiyorsunuz? Neden? Fransa'da bir dava üzerinde çalışıyorum. Buradaki vakayla bir ilgisi olabilir. Agustina Gedda. Bu ismi birkaç kez tekrarladı. Sanki ona bu şehirde meydana gelmiş bir başka felaketi hatırlatmıştı. Gözlerini bana dikti ve dikkatle inceledi. Sicilya'da soruşturma yapmak için bir izin belgeniz veya başka bir şeyiniz var mı? Hayır, bu mektup dışında. Ve acil sanırım. Urgentissime mi? Çok acil. Eliyle yüzünü sıvazladı ve derin bir nefes aldı. Durumdan haber değil gibisiniz ama Etna bizi yutmak üzere. Bu koşulları öngöremedim maalesef. Arkamdaki kapı açıldı. Amir bir el hareketi yaptı. Kapı kapandı. Agostina Gedda. Koyu mavi renk gözlerini mektuptan ayırmıyordu. Soruşturma dosyası Palermo'da. Soruşturma orada sürdürülüyor. Sadece onunla görüşmek istiyorum. Bu olaydan hoşlanmıyorum. Çok çekici bir vaka değil. Hayır, derdesini alnını karıştırdı. Bu olayda bir gizem var. Çözüme kavuşmamış bir şeyler. Onunla görüşebilir miyim? Evet mi, hayır mı? Amir cevap vermedi. Gözleri hala mektuptaydı. Birkaç saniye boyunca yeniden Gette davasına dalmış gibiydi. Ve bu işten hoşlanmadığı o kadar belliydi ki. Sonunda kaşlarını kaldırdı ve eline bir kalem aldı. Ne yapabilirim, bakacağım. Onu görme şansım var mı? Ne diyorsunuz? Mektubun kenar boşluğuna bir şeyler yazdı. Malaspina'nın müdüresini tanıyorum. Ama Agostino'nun avukatları var. Birkaç kişi mi? Siyah gözlerini yeniden bana dikti. Bakışlarındaki hoşgörüyü yakaladım. Dosyayı benden daha iyi bildiğinizi zannediyorum. Bu yüzden Katanya'dan geldim. Bu kız İtalya'nın en iyi avukatlarının himayesinde. Vatikan'ın avukatları. Roma Kilisesi neden böyle bir katili koruyor? Yeniden derin bir nefes aldı ve mektubu sağ tarafa, elinin uzanabileceği bir yere koydu. Kapı yeniden açıldı. Bu kez amir ayağa kalktı. Şu tuhaf kadını gidip görmeden önce dosyanızı iyice inceleyin. Hızlı adımlarla odayı terk etti. Onu kapıda bekliyorlardı. Omzunun üzerinden niyetimi anlamak ister gibi bana baktı. Telefonunuzu bırakın. Gün içinde sizi arayacağım. Olmadı en geç yarın sabah.